Mesnevi ve Hikmet Sohbetleri başlıyor. Mehmet Fatih Çıtlak sizlerle.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selam ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli kardeşlerim, kıymetli dinleyenler, her zaman dualarını hissettiğim ve gönülleri tertemiz olan, iman nuruyla şereflenmiş, gözü gönlü hep o iman nurunu arayan mübarek, mütehassız, kalbi rikkatle çarpan güzel kardeşlerim, hepinizin üzerine Allah'ın rahmeti, selamı, bereketi, inayeti her daim olsun ve inşallah bunun bereketini sizlere de görmek, bizlere de müşahede etmek nasip ve müyesser olsun duasıyla başlıyoruz. Ve biliyorsunuz artık Safer ayının 15'ini geçtik. Hani eski tabirle veya avami tabirle devirdik. Allahümme barik lene bi hurucu safer vaktim lene bil hayri ve zafer duasını da peşin peşin yapmış olalım ki hani gündeme ilişkin haber vermek gibi bir medyada hastalık demeyelim de bir moda var ya, biz de gündemimizi hicri takvimin bize getirdiği, yüklediği, hatırlattığı manaları konuşmakla, sizlerle paylaşmakla yerine getirmiş oluyoruz. Evet, Safer ayındayız. Safer ayında sadaka çıkartmak iyidir. Safer ayında da bu duayı yapmak sünnet-i seniyedir demiştik. İlk girdiği 15 günde bir duhul-i safer diye dua ediyorduk. Şimdi ise Allahümme barik lene bi hurucu safer. Ya Rabbi, Safer ayının çıkışını bizler hakkında hayırlı eyle, mübarek eyle. Bu günler bizim için hayır olsun, bereket olsun. Vaktim lene bil hayri ve zafer. Ve Safer ayını imtihanlarından geçmiş, selamete kavuşmuş, rızaya uygun kulluğuyla, alnının akıyla bir şekilde tamamlamış, günahları affolmuş kişiler olarak hayırla neticesine kavuşmayı, neticeye kulluk müjdesi, muradına uygun efendim güzelliklere kavuşmanın müjdesiyle bitirmeyi, tamamlamayı nasip eyle Safer ayını diye dua ediyoruz. İşte bu dualarla beraber geçiyoruz. Bu arada kıymetli dostlar, vatanımız, milletimiz biliyorsunuz her daim bir imtihan içerisinde. Bizler inanmış insanlar olarak yaşadığımız toplumla alakalı, insanlarımızla, vatanımızla, milletimizle alakalı dua etmek mecburiyetindeyiz. Bu bizim üzerimize bir vebal. Yani hatırlarsınız böyle dualarda, kunut dualarında vesairesinde, bilhassa umumi, ekseri cemaatle yapılan dualarda müminler üzerine bir nevi vaciptir. Ne efendim, ne vaciptir? Kendi vatanı, milleti ve bütün Müslümanlar için dua etmek. Zaten Allah Teala Kur'an-ı Kerim'inde Rabbena duası, dua sıgasıyla ve duasıyla bize, bütün müminlere dua şuurunu getiriyor. Rabbimiz, bizim Rabbimiz. Biz kimiz orada? Allah'a gönül vermiş, iman etmiş bütün müminleriz. Bizim Rabbena ile başladığımız her dua bütün müminlere edilmiştir. Edilmek üzere Cenab-ı Hak tarafından ikram edilmiştir. Bunu unutmamak lazım. Ayrıca vatanımızın, milletimizin ve Müslümanların, vatanlarının, milletlerinin muhafazası için dua etmek de müminler üzerine vaciptir. Aman kardeşlerim, dünyada birçok şeyi olup biteni seyretmekle iktifa etmeyiniz. Sizler namazlardan sonra, hatta şu anda bizi dinlerken, ister yemek yapıyor olun, ister başka bir işle meşgul olun, atölyede çalışıyorsunuz, araba kullanıyorsunuz, neyse, şu anda bile dua edin. Ya Rabbi deyin içinizden. Sen bizi muhafaza eyle. Vatanımızı, milletimizi muhafaza eyle. Bak şu ezanı Muhammediler ne kadar güzel okunuyor. Dün efendim Konyalılar bilir. Konya'da ikindi namaz ezanını nihavet makamında okuma adeti vardır. Güzel bir, hoş bir adettir o. Mesela ikindi ezanını dinledim. Ya şu ne kadar güzel bir memlekette yaşıyoruz. İkindi ezanını Nihavend makamında okuyorsun. Yani onu dinliyorsun. Kalbin ürperiyor. Şu ezan-ı Muhammedi ne kadar güzeldir. Allah bu acıları, yani ezansız, vatansız, Kur'ansız yaşama mecburiyetinde olma acılarını bize ve nesillerimize göstermesin. Fakat bu nimetlerin de şükrünü eda etmeyi, şükrü içerisinde bulunmayı, hep bunların bir nimet olduğunu hatırlamayı da Mevla-i Müteal bizlere nasip eylesin diye hatırlatıyoruz. Evet, dua edelim. İşte Türkmen bayırında olan hadiseler var. Bunlara bigane kalmayalım. Dua edelim. İşte Suriye'den gelen insanlar var. Bunlara dua edelim. Bakın Kudüs, Mescid-i Aksa, oradan hepinize çok çok selam getirdik. Ne kadar güzel dualar ediyorlar. Bilhassa Müslüman memleketimiz Türk milleti için o kadar çok dua ediyorlar. Yani Türkiye iyi olduğu müddetçe Kudüs iyi diyorlar. Resmen bunu söylüyorlar. Sokaktaki adamlar bile. Türkiye iyiyse burada Mescid-i Aksa'da da biz rahat namaz kılıyoruz diyorlar. Bunu yani alelade herhangi bir şekilde yolda giderken rastladığımız insanlar da söylüyor. Oranın alimleri, fazılları, işin merkezinde olan kişiler de söylüyor. Ne kadar önemli, ne kadar mühim bir mevkide yaşıyoruz. Allah Teala bunu anlamayı inşallah nasip eylesin. Fakat nimetin şükrü bilinmediğinde de elden çıkıyor. Bakınız rahmetli hocamın şahit olduğu bir hadise var. 1967 senesi Ocak ayında Mescid-i Aksa'ya gitmişler. Hac o mevsime denk geliyormuş, Allahu alem. Karayolundan hacca giderlerken Kudüs'e de ziyarete geçmişler. Mescid-i Aksa'da namaz kıldık diyor. Dışarı çıktık. Kafiledeki imamları üzgünmüş namazdan çıkarken, böyle yüzü bayağı asık derler ya hani, neşesizmiş. Ne oldu falan demişler. Yahu burası korkarım ki Yahudilerin baskısı altına, emri altına girecek. İşgal edecekler burayı. Demişler ki keşif mi, keramet mi, zuhurat mı, ne oldu, namazda bir şey mi görüldü? Hani ilham mı oldu derler ya, bir şey mi zuhur etti deyince, ya demiş, keşif, keramete, zuhurata gerek yok. Sabah namazında 20 kişi yoktuk demiş. Zaten biz 13 kişiyiz. Bu kadar kişi mi gelir Mescid-i Aksa'ya demiş ya. Peki şimdi ne oldu? Tabii ki biz orada olanlar onlara revadır, çok iyi olmuş manasına söylemiyoruz. Ama Allah Teala da zulümden münezzehtir. Bunu konuşmak istiyoruz. Ne oldu şimdi? Mescid-i Aksa'ya girerken dış kapıda İsraillerin askeri, iç kapıda Filistinlilerin polisi duruyor. Yahudi misin, değil misin, Müslüman mısın, değil misin diye soru soruyor. Mescide böyle giriliyor. Yazık değil mi yani şimdi? Yazık değil mi? Allah Teala zulümden münezzehtir dostlar. İnsan ayağına taş bile takılsa kendi kulluğunu düşünmek mecburiyetindedir. Biz demiyoruz ki insan kendi nefis muhasebesini yapsın da hep onunla meşgul olsun, hiç kimseye ilişmesin, toplumda aktif bir insan olmasın, sorumluluklarını yerine getirmesin, ne bileyim böyle sosyal faaliyetlerde bulunmasın, otursun bir köşede, günahına istiğfar etsin, yatsın kalksın demiyoruz. Ama şunu da demiyoruz: aktif ol, sosyal ol, elbette muzaffer olursun demek de yanlış. Neden? Bunu kim yapacak bu aktiviteyi? Bu sosyal sorumluluğu kimler yapacak? Fertler yapacak. İnanmamış, kalbinde bunu tatbik etmemiş, ahlak-ı rezileden kurtulmak için gayret etmeyen bir insan ne zaman, nasıl muvaffak olur kardeşler? Oldu mu? Gördük mü bugüne kadar olduklarını? Olmadı işte. Defaatle bunu radyolarımızda konuşma yaparken de sizlerle söyledik. Yani bir mümin haşa Allah Teala'yı yok kabul ederek, sanki yokmuş gibi düşünerek hizmet edemez. Bak böyle olan hizmet adı altındaki şeyler de patlamadı mı? Karma karışık olmadı mı? İnsanların görmesi için yaparsın da Allah'ın gördüğünü unutursan, bu netice verir mi bu iş? Bir müddet belki bir şeyler oluyor gibi görünür, fakat zararı, ziyanı yapılandan çok daha fazla olur. Neticede insanın döner dolaşır bir musibet olarak başını yakar. Çok iyi anlamak lazım bunu. Kişi ölçü şudur kıymetli dostlar. Bizim buradaki derslerde sohbetlerde Mesnevi Manevi'den okurken Hikem-i Atayiye'den, Mesnevi Nuriye'den, işte eskilerin kadim olan kıymetli eserlerinden size naklederken aslında ölçü şudur. Bunu hiç lütfen unutmayalım. Marifet, kalple kalıbı birbirinden ayırabilmek, kalıbı kalıp sahasında, beden sahasında meşru şekilde meşgul etmek, kalbi de sadece Allah ile meşgul edecek kıvama getirmektir. İşte denge bundadır. Hangi işte olursa olsun, el karda, gönül yarda olacak. El karda, gönül yarda. Ama insanın kalbindeki yar dediği, insanların hoşnutluğuysa, falancayı filancayı şirin görünmekse, yani yari olan Allah Teala'nın nazar ettiği kalbe başka kişilerin muhabbet, ülfetini ve onların memnuniyetini sokmuşsa, o insanın, kendisini ıslah edemeyen bu insanın cemiyete ıslah edici bir hizmet sunması mümkün olur mu? Olmuş mu? Böyle soralım soruyu. Hiç olmuş mu tarihte böyle bir şey? Olmamış. Fetih, fütühat, muvaffakiyet ve şu anda hala parmağımızla şehadet ederek işaret ettiğimiz, gönlümüzde yeri olan işlere, eserlere, insanlara bakın. Bunların hepsi istisnasız kalplerindeki fütühatı gerçekleştirdikme ve onları muvaffak olduktan sonra ancak güzel hizmetlere mühürlerini koyabilmişler. Daha doğrusu Allah Teala onların yaptıkları işi tasdik ve tecdid etmiştir. İleriki nesillere ibret olarak güzellikleriyle göstermiştir. Bunları hatırlatıyoruz. Evet, kalp meşgul olacak. Neyle? Allah'ıyla, Mevlasıyla. İlahi ente maksudi ve rıdake matlubi. Ya Rabbi, ne kadar günahkar olsam da, ne kadar kabahat etmiş olsam da, ben senin kulluğunu istiyorum. Senin kapına müracaat ediyorum. Sana hoş şekilde gelmek istiyorum. Evet, insanların hoşnutluğu, yaptığım işlerdeki güzellikler, tabii ki iyi iş yapacağım, maaş alayım. İyi efendim örnek davranışta bulunacağım, toplumda işgal ettiğim yer için. Fakat bunların hepsinin neticesinde bunlar kalıptır, bedende kalmıştır. Toplumsal, sosyal, ailevi, belki sorumluluklarla izah edilebilecek, o statülerle izah edilecek hal ve harekattır. Ama kalbimde sadece ve sadece sana kulluk yatar, senin rızan yatar diyebilecek şekle gelmek, insanın doğru bir istikamet üzere gitmesi gerektiği yolun en önemli, en bariz nesidir efendim? Sıfatıdır, düşüncesidir, itikadıdır. Şimdi bakınız, bu minval üzere böyle olmanın hangi yollardan geçtiğini anlatan en muhteşem eserlerden birisi, yani bu Kur'an-ı Kerim'in ahlakının, Kur'an-ı Kerim ayetlerinin en güzel tefsirlerinden, o ayetlerin en güzel bizlere yansıması, tefsir edilmesi sahasındaki efendim eserlerinden biri de Hikem-i Atayiye'dir. Hikem-i Atayiye hakkında daha evvel malumat vermiştik. Merak edenleriz beyaz efendim kitabımızın ismi Beyaz Mercan Siyah İnci'den bunu okuyabilirler. Orada Hikem-i Atayiye hakkında geniş bir malumat verdik. Nesil Yayınlarından çıktığını biliyorsunuz. Şimdi bu Hikem-i Atayiye'de muhteşem bir söz var. Birkaç kere programlarda bunu zikrettik, fakat şimdi tekrar şöyle bir kulluk yapılanmamızı gözden geçirmemiz için mühim olduğu kanaatindeyim. Bakınız, söz şöyle: La tatlub ivadan ala amelin leste lehu failen yekfi minel cezai leke alel ameli en kâne lehu kabilen. Bir daha okuyorum efendim, Arapça bilenler için. La tatlub ivadan ala amelin leste lehu failen yekfi minel cezai leke alel ameli en kâne lehu kabilen. Evet. Nedir efendim bu söz? La tatlub ivadan ala amelin leste lehu failen. Kendin yapmaya güç getiremediğin, faili olmak için muktedir olamadığın bir amel, bir işten dolayı artık sen karşılık bekleme. Yani isteme, la tatlub eyvadan. Hani ivaz garaz deriz ya, bir adamın bir ivazı garazı var. Veya deriz ki ivazsız garazsız iş yapıyor. İvaz nedir? Bir karşılık. La tatlub eyvadan. Herhangi bir karşılık bekleme, sen isteme. Hangi hususta? Ala amelin. Bir amel. Amele karşılık. Nasıl bir amel bu? Leste lehu fa'ilen. Sen onu yapmaya muktedir olamadığın amel. Zaten yapmaya muktedir olamadığın bir işten dolayı bir de karşılık bekleme. Allah Allah. Ne acayip bir söz bu ya. Devamını okuyalım bakalım. Yekfi minel ceza ileke alel ameli en kâne lehu kabilen. Ya ne kadar muhteşem. Yani Arapçayı öğrenmek isteyenler, Arapçayı biraz daha geliştirmek isteyenler Hikem-i Ataiye metninden Arapça çalışabilirler. Muhteşem bir üslubu vardır. Hem şiir üslubuna yakındır, hem de çok edebidir, çok nüktelidir. Ve hem sarf nahif bilgilerini, nahif bilgilerini buradan, belagatı vesaireyi buradan efendim tatbik etme sahasında görme imkanı bulurlar. Hem de kelime hazineleri gelişir. İşin efendim edebi metinlere yakınlığını da Hikem-i Ataiye ile ne yapmış olurlar? Başarmış olurlar. Çünkü bir avantajı da şu, lütfen siz ama sıkılmayın kardeşler. Arada böyle malumat veriyorum çünkü kimlerin ne için dinlediğini bilemiyorum. Yüzlerce farklı mizaçta, sıfatta, işte, güçte olan insanlar var. Hepinize hitap edebilecek şekilde arada malumat veriyorum. Ya bu malumattan sıkılıyorum demeyin. Bir dakika, bir buçuk dakika sonra konu tekrar değişecek. Biraz sabırlı olun. Acizane tavsiye mi? Şimdi şunu söylüyoruz. Devamında diyor ki, en önce ne demişti? Kendin yapmaya muktedir olamadığın bir amel için, zaten yapamadığın bir amel için bir de karşılık isteme. Peki, yekfi minel ceza ileke alel amel, sana o amel için, yani yapmaya muktedir olamadığın amel için karşılık olarak ne yeter sana? Yeter sana diyor karşılık olarak o yapamadığın amel için ne? En kâne lehu kabilen. Allah Teala'nın onu senden amel olarak kabul etmesi zaten yapamadığın bir amel için kâfi değil mi? Sana kâfidir. Sen bir de üstüne üstlük bu amelimden dolayı şöyle şöyle yapayım demene ne hacet var? Arkadaşlar, sizi temin ederim. Bunu defaatle kullanıyorum ama hep yeri geldiği için kullanıyorum. Acizane bunu yersiz manada kullanmıyorum. Hakikaten söylüyorum, 1,5-2 saat tatlı tatlı sohbet edilecek bir sözdür bu. Muazzam bir irşadi sözdür. Muhteşemdir yani. Birazcık konuşmuştuk. Yani aşağı yukarı 1 sene oluyor. Bu sözle alakalı biraz konuşmuştuk. Fakat vakit yetmemişti. Şimdi bakalım. Mevzuyu anladık. Benim yapamadığım bir amel mi var? Onun için mi ben Allah'tan bir şey istiyorum? Yok ki böyle bir şey. Diyenlere söylüyorum şimdi. Burada bir incelik var. Bir. Senin amel olarak, salih amel olarak yaptığın şeyleri sen kendin mi yapıyorum zannediyorsun? Sen misin buna muktedir olan? Yani Allah Teala sana o ameli bildirmiş, o amelin şeklini bildirmiş, o ameli yapmak için kuvvet vermiş. Hani sana şunu söylesek, mesele çok çabuk hallolur. Sen hayırlı ameli yapmak için sermaye olarak ne kullandın diye soru sorsak sana, zaten mevzu ortaya çıkar. Sermaye kime ait? Bugün herhangi bir insanlar arasındaki adi bir ortaklıkta, yani adi derken süfli manasını söylemiyorum, adeten yapılmış alelade bir ortaklıkta bile bir adam parayı koyuyorsa diğeri tecrübesini ortaya koyar. Birisi ismini oraya koyar. Ona göre bir bölüşme falan filan olur. Peki adam sermayesi ona ait, kuvveti ona ait, ismi ona ait, işin şekli ona ait. Kalkıp da sana bir de ben bundan %50 istiyorum deyince ne derler sana? Sen deli misin, divane misin diye sorarlar. Dünyevi işte. E peki nedir bu? Bir, Allah sana bir amel nasip etmiş. Bu ameli neyle yapıyorsun? onun inayetiyle. O ameli sana kim bildirdi? Allah bildirdi. Peki Allah Teala sana kendi zatı ecelli alasından efendim merhamet etti de sana kuvvet ve kudret verdi, ameli de gösterdi, yapıyorsun. Sen bunu kendin yapmaya, bulmaya muktedir miydin? Değildin. O zaman bizzat bunu ben güzelce yaptım diye meydan okuyabilir misin? Hayır. E peki utanmadan bir de neye kalkıp sevap istemeye? Başka şunu da ver, bunu da ver diye yüzsüzlük yapıyorsun. Ne yapmamız lazım? Şimdi işin rengi değişti. Ne yapmamız lazım? Onu da bekleyin. Biraz sonra konuşalım inşallah. Güzel aşık çevrenizi çekemezsin.
Allah la ilahe illallah.
Mehmet Fatih Çıtlak'la Mesnevi ve Hikmet sohbetleri kısa bir aranın ardından devam edecek. Moral FM'de Mesnevi ve Hikmet sohbetlerinde Mehmet Fatih Çıtlak'ı dinliyorsunuz.
Evet kıymetli dostlar, ikinci bölümde sizlerle beraberiz. Ne demiştik? İlk bölümün sonuna doğru Hikem-i Ataiye'den o müthiş cümleyi, hitabı okumuştuk. Daha doğrusu Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin, hadis-i şeriflerin efendim bizlere verdiği o ahlak-ı Muhammediye'nin Hikem-i Ataiye'de metin haline gelmiş kısmını okuyorduk. Burası çok mühim. Bunları girizgah cümlesi olarak lütfen düşünmeyin. Bunlar çok mühim meselelerdir. Eskiden bunu izah etmeye gerek yoktu. Ama şimdi maalesef bunları da izah etmeye gerek var. Evet. Şöyle diyordu: La tatlub ivadan ala amelin leste lehu failen. Kendin yapmaya muktedir olamadığın bir amel için ne yapma? Bir de karşılık bekleme. Yaptın böyle bir amel. Yapabilecek miydin sen? Allah vermese yapamayacaktın. Ne yapıyoruz biz ibadetlerin sonunda veya çoğu zaman bir güzel bir şey gördüğümüzde? Maşallah, la kuvvete illa billah. Allah'ın muradıyla, dilemesiyle oldu. Allah nasip etti de oldu. Yoksa Allah'tan gayrı bunu ihsan edecek, yerine koyacak, bu güzelliği ortaya çıkaran bir kuvvet yoktur. Ancak onun izniyle, onunla oldu bu. Veyahut ne diyoruz? Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahu vallahu akbar ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim diyoruz. Değil mi efendim? La havle ve la kuvvete illa billah. Namazdan sonra, güzel amelden sonra hep böyle yalvarıyoruz. Hep bu şekilde nida ediyoruz. La havle ve la kuvvete illa billah. Ben nefsimi nasıl da alıkoyardım, gel kalk bakalım şu dünyevi zevklerden burnunu kaldır da gel bakayım huzura diye sürükleyebilirdim. Bunu ben yapamazdım. Günahlardan kaçınmak için lazım olan koruma, inayet, kuvvet, irade sendendir Allah Celle Celaluhu. İbadet yapmaya, seni zikretmeye takat bulamazdım. Yüzüm de yok zaten. Sen huzuruna davet ettin de inayet eyledin. Ancak senin rızanla ibadet taatı da lazım olan kuvvet de yine sendendir diye Allah Teala'ya dua eden bir ümmetiz. Peygamberin izinde, sünneti seniyesinde. İşte aslında bu onu söylüyor. Hazret bu mevzuyu anlatıyor. Şimdi Allah seni muktedir kılmış. Yapamayacağın bir amele seni nail eylemiş. Artık sen kalkıp da bir de akabinde şunu ver, bunu ver diye niye yüzsüzlük ediyorsun? Peki ne yapayım hoca? Bak şimdi devam ediyor. Yekfi minel cezai leke alel amel. Sana kafidir ceza olarak, karşılık olarak bu amel için. Sana kafidir. Ne? En kâne lehu kabilen. Allah Teala'nın bu ameli senden kabul etmesi, sen yaptınmış, yapmışsın, senden olmuş, sen yaptın diye kabul edilmesi sana zaten kafi bir karşılıktır. Daha sen ne istiyorsun? Kendi ihsanıyla, ikramıyla lütfettiği ameli sen yapmış gibi kabul ediyor. Daha ne istiyorsun sen? Peki efendim, yani biz namazın sonunda dua etmeyelim mi? Ya onu demiyoruz ki biz. Allah Teala'ya o ameli arz ediyorsun. Sen kendi hacetinde arz ediyorsun ama orada Allah Teala'nın huzurda, huzuruna çıkmak ve kabul edilmektir esas murat. Yani Türkçesi kıymetli kardeşler, amelden, ibadetten murat Cenab-ı Hakk'ın rızasını, hoşnutluğunu, yakınlığını kazanmaktır. Eğer kişi böyle görmezse, yaptığı işi de kendisini muktedir görmeye başlar, kendi kendine de ucuba kapılabilir, daha bir sürü fitne fesat çıkar. Ama bu noktadan bakarsa yaptığı ibadetlere, Allah'ım bunu benden kabul etsin, bana yeter desin, O haliyle Allah Teala onun nesini eksik bırakır ki? Ve burada yine Arapça bilenler için bir hatırlatma yapıyorum. Yukarıdayken ala amelin dedi. Nekre geldi. Ala amelin. Herhangi bir amelde yapamayacağın, senin muktedir olamayacağın bir amelde dedi. Değil mi? Ama aşağı geçildiğinde alel ameli dedi. Harfi tarifle geldi. Bu neyi gösteriyor kıymetli arkadaşlar? Buradaki el amel demesi ikincisinde yukarıda bahsettiği aynı amele işaret ediyor. Yani o amel derken başka bir amelden bahsetmiyor ikincisinde. O yapamadığın yukarıda bahsi geçen ameli Allah Teala karşılık olarak kabul etmesi, sen yaptın diye bu ibadeti kabul etmesi sana kafidir, fazla fazla yeter. Yekfi, yekfi diyor, yeter. Yani kefa demiyor, yetti demiyor. Yekfi. Yani her karşılaştığın ortamda, her duada, her dünyanın her merhalesinde, ahiretteki her derecede bu amelin Allah tarafından kabul etmesi sana kafi gelecektir. Bu kadar. Doğru mu bu söz? Doğru. Hadis-i şeriflerle, ayet-i kerimelerle bu manaya işaret edilmiştir. Muhteşem bir söz. Peki burada bir incelik daha var. Hep diyoruz ya, Hikem-i Atayye'de satır aralarında, sadır aralarına işaret eden manalar vardır diye. Bir muazzam mana daha var burada kıymetli dostlar. O da nedir? Allah Teala'ya dedik ki, şimdi biz hep amelin yapılmasını nazara verdik. Hani ameli yapmışsın ama aslında sen buna muktedir olamadın gibi mana verdik. Peki bu metnin başka bir tarafı daha var mı? Var. Nasıl? Şöyle kıymetli dostlar. Bir de insanın yapmaya muktedir olamadığı halde Allah Teala'dan o ameli yapmak için isteği vardır. Mesela Tövbe suresinde cihada gidemeyen, neden gidemiyorlar cihada? Hastalıktan, rahatsızlıktan dolayı gidemeyenler var. Bir de fakirlikten dolayı. Yani öyle sahabi var ki ayaklarına alacakları bir ayakkabı yok. Çölde yürüyecekleri bir terlik gibi bir şey bile yok. Paraları yok yahu. Yok yani, oraya gitmişler, buraya gitmişler. Alan almış, satılmış, etmiş. Ne bir kılıç alacak, ne bir efendim ok alacak, ne kendini güneşten koruyabilecek bir şeyleri var, ne binekleri var. Uzun bir yolculuğa gidiliyor. Efendim, ayaklarında ayakkabı da yok. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'inde cihada gitmek istediği halde, cihat derken bu Allahsız kitapsız oldukları halde Allah'ın kitabına alet eden insanları kastetmiyorum. Kur'an-ı Kerim'in ölçüleri içerisinde Allah yolunda fedai can eden hakiki Müslümanları söylüyorum. 20-30 devletin uşaklığını yapan ve Müslümanların kanını akıtan o zındıklardan bahsetmiyorum. Allah Teala'nın cihadı da, sulhu da, haramı da, helali de, Kur'an'ı da açık, beyan bellidir. Biz o yüzden bu kelimeleri kullanırken, terörist için kullanıldığında İslami cihat denmemeli, İslami terör örgütü denmemeli, cihat terörü denilmemeli. Bunları nasıl kullanabiliriz biz? Böyle bir sapıklık olabilir mi? O zaman bunları sahasına ayırmak lazım. Fakat onlar kullanıyor diye bizimkilerin de işi efendim doğru bilen insanların da bu sözleri kullanmaması da doğru değil. Kullanalım biz doğru sözü. Anlayan anlasın. Öğrenmek isteyen gelir sorar, öğrenir. Hangi şeyi kastediyorsunuz diye. İşte biz de anlatıyoruz burada zaten. Yani öküz altında buzağı aramanın manası yok. Şimdi burayı dikkatli dinleyin kıymetli dostlar. Yani buradaki bu metindeki ameli işlediğinde aslında sen ona muktedir olamazdın ama Allah seni Allah sana nasip ettiğinin ötesinde bir başka mana da şu ki, işte Kur'an-ı Kerim'de, ayet-i kerimede o cihada gitmek istedikleri halde Resulullah'la beraber sallallahu aleyhi ve sellem ona muktedir olamayanlar hakkında eksiksiz olarak onlar da aynı cihat ecrini aldılar mealinde ayet-i kerime vardır. Neden? Muktedir olamıyorlar yapmaya. Ama çok istiyorlar. Muktedir olamıyorlar, çok istiyorlar. Ne oluyor? Allah da onlara karşılık olarak yapamadıkları ameli çok istedikleri için yapmış gibi kabul ediyor. Peki soruyorum şimdi size. Bu insan daha başka bir şey isteyebilir mi artık? Hani ister istemez ayrı mevzu da. Hani istemesi onda şu eksikliği göstermez mi? Demek ki o amelinin kabul olma makamında Allah'ın ondan hoşnutluğunu önemsemiyor gibi olur. Bunu Allah biliyor yeter demeli. Hani size anlatmıştım kıymetli dostlar. Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri bir mecusiyi görüyor. Kış günü soğuk ayaz. Affedersiniz hayvanlara, kuşlara, kedilere neyse yiyecek dağıtıyor sokaklarda. İşte ekmek kırıntılarını toplamış. Yiyecek dağıtıyor. Anladınız yani. Mevzuyu daha dallandırmaya, budaklandırmaya gerek yok. Hazreti Cüneyd-i Bağdadi Efendimiz de ona latife yollu. Muhammedi firasetle nazar ederek diyor ki koca mecusi diyor. Hani koca gavur der gibi. Allah'a iman etmedikçe senin şu yaptığın şeyler sana bir fayda verecek mi zannediyorsun? Diye bir sual ediyor. Mecusi de Hazreti Cüneyd-i Bağdadi Efendimiz'e şöyle cevap veriyor. Ya Cüneyd, sana bir şey soracağım. Şu yaptığım şu işi, senin inandığın Allah, Rabbim dediğin Allah Celle Celaluhu, biliyor mu? Görüyor mu şu anda yaptığımı? Hazreti Cüneyd buyuruyor ki, tabii ki görüyor. Tabii ki biliyor. Mecusi diyor ki, bu bana yetiyor ya Cüneyd diyor. Bu bana kafi. Cevap karşısında fesubhanallah, acayip bir cevap diyor. Bir müddet sonra bu kişi ölüyor. Bakıyor ki bu mecusi cennette. Fesubhanallah, sen cennete giremezsin diyor ya iman etmedikçe. O kişi de rüya aleminde veya mana aleminde diyelim. Şöyle cevap veriyor Hazreti Cüneyd'e. Ya Cüneyd diyor, hatırlıyor musun? Bir kere ben sokakta böyle hayvanlara yiyecek dağıtıyordum. Soğukta kalan hayvanlara açlar, açıktalar diye onlara bakıyordum. Seninle aramızda böyle bir konuşma geçmişti. Hatırladın mı? Tabii ki hatırladım diyor. İşte Allah Teala'nın bu yaptığım hareket, bu söz hoşuna gitmiş, muradını kazanmışım. Bana iman nasip etti diyor. O iman sayesinde şimdi cennete girdim ben. Ya şimdi bunu niye anlattım ben Deniz? Şunun için anlatıyorum. İnsanın Allah ile muhabbet tazelemesinden daha kıymetli ne var kardeşler? Yani belli bir düşüncede olmak insanı imana yaklaştırır. Bazen belli düşüncelerdeki sapkınlık, aşırılık insanı imanlıyken imandan uzaklaştırır. İşte bu tehlikeye işaret ediyor. Yani Allah Teala öyle bir Allah ki bahaneler halk etmiş sana. Ona yakınlaşsın, yakınlaşasın, onun rızasını kazanasın, ona arif olasın, nefsini tanıyasın diye. Sen şimdi bunu ıskala geç, sadece yasaklar, emirler falan gibi kendine göre bir hayat programı yap, işim yaptım bitti de. Tefekkür nerede? İşin hikmeti nerede? Ne zaman düşüneceksin sen bu yakınlık derdini? Düşünmüyorsun. Bak başa beladır diyor Hazreti Tacüddin Ataullah İskenderi. İşte buna işaret ediyor. O halde bir fiili yapmaya muktedir olamasan da çok ister isen yapmayı, Allah Teala da o ameli yapamasan dahi senden o ameli yapmış gibi kabul ettiğinde daha Allah'tan ne isteyesin ki sen? Demek ki Allah Teala senin kalbine, nazarına efendim bu firaseti vermiş, bu yakınlığı ihsan eylemiş, bunu düşün ve tefekkür et diyor. Muhteşem bir söz değil mi? Yeni açanlar için bir daha cümleyi tekrarlıyorum. Hemen ondan sonraki cümleye geçiyorum. La tatlub ivadan ala amelin leste lehu kabilen. Yekfi minel cezai leke alel ameli en kana lehu kabilen. Bu söz muhteşem bir söz. Hani hattatlara vesaireye evinize efendim yazı yazsın diye şeyler, siparişler veriyorsunuz. inanın ki bunlar evimizin köşelerinde olmalı. Yani başucu kitaplarımız olarak en azından bu kitaplar yanımızda bulunmalı diye hatırlatıyorum. Şimdi gelelim diğer söze. Bakınız ne kadar güzel. İza arada en yuzhira fadlahu aleyke halaka ve nesebe ileyke. Allah Allah. Yukarıdaki cümlenin biraz daha farklı bir mecrada açılması. Hani tarladan buğdayı ekini kaldırdın, harman yaptın, değirmene getirdin. Şimdi değirmende öğütüyor o buğday. Efendim artık kepekli mi kepeksiz mi onun mutalasını sana bırakıyorum. Ama aynı buğday şimdi başka bir devrede, başka bir evrede senin karşına çıkıyor yine. Bir nimet olarak. Toprağa nimeti ekmek ayrı bir nimet. O toprağın olması ayrı bir nimet. O başakların çıkması ayrı bir feyiz, ayrı bir bereket. Onu toplayabilme, ürününü zarar etmeden tarladan kaldırabilme ayrı bir maharet, ayrı bir ikram, lütuf, ihsan. Sonra onu götürüp işleyebilmek ayrı, yiyebilmek ayrı, hazmedebilmek ayrı, şifa olması ayrı, o lokmayla ibadet, zikir etmen ayrı. Aklın dursun dursun. Şöyle bir düşün, tefekkür et. Tamikın nazar derler eskiler. Nazarı derinleştirmek. Şöyle bir düşün bak. Allah Teala kaç nimet, bir nimete kaç bin nimeti ilave etmiş de senin karşına getirmiş. Hani ilmini, irfanını, bunları bilmeyi falan hepsini bir kenara koy. Niye adam buğdaydan şunu yapar da patlıcandan bunu yapar? O yemeklerin çeşitleri, o nimetleri kullanma şekli bile Allah Teala'nın ilhamıyladır, ilhamı. Nebilerine, peygamberlerine hikmet verdiği insanlara bunu ilham etmiş, insanlar nimetten nasıl yararlanacağını öyle anlamışlardır. Kaç nimet iç içe. Evet. Yani sofraya ekmeğin geldiğinde, bir lokma yediğinde, nimete şükür lazım gerektiğinde, hadi bakalım buna şükret dediğinde hangi birine şükredeceğine şaşırırsın. O yüzden ne deriz biz? Şükür demeyiz. Elhamdülillah deriz. Neden? Hamd, bildiğin bilemediğin bütün nimetlerin şükrünü eda etmek için Allah Teala tarafından sana ihsan edilmiş en büyük duadır. Elhamdülillah dersin. Bildiğin bilemediğin bütün üzerindeki nimet hakkını bu şekilde ödemiş olursun. Nasıl oluyor bu? Bilemiyoruz. Formülünü Allah vermiş Celle Celaluhu. Hamd kelimesinde sırlı o. Ya elhamd. Bu hamdi en iyi yerine getiren kişiler kullukta zirve olmuş. Yahut kullukta zirve yaptığı kişilere bu hamdin hakikatini ihsan etmiş. Nereden biliyoruz? Bak dikkat et. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yevmi mahşerde dalgalandırdığı bayrağın adına livaül hamd denilecek. Orada lodos, poyraz, kareyelden dolayı o bayrak sallanmıyor. Allah Celle ve Ala'nın celal ve cemal tecellileriyle o bayrak, o liva nazlı nazlı süzülecek. Mahşerin o arş-ı rahmanın gölgesinde. Ona livaül hamd deniyor. Hamd sancağı. Hamd sancağı olduğu için Efendimizin de adı zaten Ahmet, Hamid, Hamid, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Bir de orada makam-ı mahmudunda yine o hamdin bereketiyle, hamd makamındaki tecellisiyle Mahmud makamında şefaati Muhammed var sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi şunu okuyalım, hemen araya gidelim çünkü yarım dakikamız var. İza erade en yuzhira fadlahu aleyke halaka ve nesebe ileyke. O Allah Teala sana fazlını, bereketini verecek, sana tahsis edilmiş güzel bir fazilet ikram edecekse ne yapar? Halaka ve nesebe ileyke. Onu yaratır, ortaya koyar, icat eder. Ve nesebe ileyke, senin de emrine amade kılar, sana nispet eder, hadi yap der. Ne demek ister burada? Gelin onu da İnşallah 3. bölümde konuşalım.
Mehmet Fatih Çıtlak'la Mesnevi ve Hikmet sohbetleri kısa bir aranın ardından devam edecek. Moral FM'de Mesnevi ve Hikmet sohbetlerinde Mehmet Fatih Çıtlak'ı dinliyorsunuz.
Kıymetli dostlar, 3. bölümde sizlerle beraberiz. Hikem-i Atayye'deki cümle şöyleydi. İza erade en yuzhira fadlahu aleyke halaka ve nesebe ileyke. Evet, Allah Teala sana bir fazileti, sana bir bereketi verecek. Öyle murad etti. Ne olur bu durumda? Sana tahsis edilmişse, sana Allah Teala bir fazileti göndermeyi murad etmiş, sana ihsan ve ikram edecekse, böyle murad ettiyse, halaka ne yapar? Yarattı. Yani icat etti. Ve nesebe ileyke, sana da bunu ne yaptı? Nispet etti. Ne demek bu şimdi? Yani yaratır. Yarattı demiyoruz da, böyle olursa böyle oldu. Yani olur gibi mi maal veriyoruz? Allah Teala'nın fazileti bana erişiyor mu, erişmiyor mu? Nereden anlarım bunu? Bana hususi olarak ibadet etmem için, kulluğumu göstermem için, onun rızasını kazanabileceğim sevapları, amelleri bana ihsan etmiş mi Allah Teala? Şimdi soralım kendimize, bakalım. Allah bana bir şey vermiş mi? Vermemiş mi? Yani vermiş mi diye sorduğunda, vermemiş mi diye de sor. Bunu çok güzel anlatıyor. İşte tam da bizim istediğimiz bu aslında. Hikem-i Atayye ile Mesnevi'yi beraberce götürmek. Mesnevi-i Manevi'de çok muhteşem bir bölüm var. Diyor ki bir insanı alsa bir adam, elinden kolundan tutsa, tarlanın ortasına getirse, yanına da çapa, su, kazma, kürek, efendim tarlada lazım olacak alet edevatı da yanına koysa, tarlanın tam ortasına da bu adamı bıraksa ve sonra da çekip gitse, yanında bulunmasa. Şimdi bu adam tarlanın ortasında böyle çapayla, kazmayla, suyla, kürekle bırakılan, getirilen adam şunu der mi? Diyor Hazreti Mevlana. Yahu Allah Allah, bu adam beni tarlanın ortasına koydu ama acaba bir isteği mi var? Bir şey yapmamı mı istiyor acaba? Ne diyor ki? Ne yapacağım ki? Diye sorar mı diyor. Sormaz. Belli ki adam tarlanın ortasında. Bak çapa burada. İşte su burada. Sulayacaksın, kazacaksın. Tohum atılacak, noktaya getireceksin. Ayrık otlarını temizleyeceksin. Kürek orada, kazma orada. Çakılı, taşı, kayayı topraktan arındıracaksın. Artık bunu sormaya gerek var mı? Tarlanın ortasına getirmiş alet edevatla. Aynı böyle olduğu gibi diyor, İnsan da eline, ayağına, aklına baksın. Ya Allah Allah, Allah benden bir şey mi istiyor acaba demesine lüzum yok ki diyor. İşte el, ayak yerinde, aklın yerinde, akıl vermiş, nazar vermiş, kulak vermiş, konuşma, işitme kabiliyeti vermiş. Artık ben bir şey mi yapacağım ya bu dünyada demenin alemi var mı? Dünya ahiretin tarlasıdır sözüne de işaret var tabi burada. Artık bu elinle, bu ayağınla, dimağınla, aklınla, gözünle, kulağınla sen kabiliyetini ortaya koyacaksın. Annesin. Ya çocuk cennet anaların ayakları altındadır. Hadis-i şerifinde işaret edildiği üzere. Ya senin ne kadar büyük bir imkanın var. Çocuğuna bakmak sevap. Salatü selamlarla, kelime-i tevhidlerle ona nazar etmen sevap. Onun maişetini temin, onunla alakadar olman, ona bir harf öğretmen sevap, sevap, sevap, sevap. Yani sana ne yapmış Allah? Bak Allah Teala sana faziletini vermek için ne yaptı? Halaka ve nesebe ileyke. Yarattı. Seni de yarattı. Çocuğu da yarattı. Aile ortamında yarattı. Bak şimdi bunu yap işte. Bak sana nispet ediyor. Yaptın mı anne oluyorsun. Yaptın mı baba oluyorsun. Filanca yerde çalışıyorsun. Helal rızık için uğraşıyorsun. Hem çalıştığın müesseseye faydan var. Helal kazandığın için kendi bedenine faydan var. Maişet olarak temin ediyorsun. Maişet yorgunluğu, helal maişet yorgunluğu, helal uğrunda çalışırken insanın yorgun ve bitkin düşmesi günahlara bile kefarettir. Ya la kefarete zunub illa hemmil maişe. Yani bu maişet, insanın bu helal sahada bedenini yorması bile onun günahlarına kefarettir. Ne oldu bak, Allah sana fazilet murad etti. Ne yaptı? Halaka ve nesebe ileyke. Yarattı, emine amade eyledi. Halbuki yapacağın amele ihtiyacı yok Allah'ın. Senin için yarattı onu. Bir de sen yapmışsın gibi kabul etti. Sermaye ona ait, kuvvet ona ait, kudret ona ait. Hayırlı işlerini yaptığında, aa kulum ne güzel yaptı, amel işlemiş. Oo, hemen gelsin bakalım sevaplar, cennetler, güzellikler, ahiretteki dereceler. Sanki kendin sermaye koymuş, bir kuruşun var mı acaba o kulluk sermayesinde? Bir kuruşun var mı senin? Zerren var mı? Allah'ın mülkünde Allah'ın razı olduğu şekilde yaşamak. Kulluk bundan ibaret. Mülk de onun, kul da onun, hepsi de onun. Peki bu sözün arka planındaki bize söylenen şey ne? Ben faziletsizim, ben ne yapayım ki deme. Bak, seni yaratmış ve sana işaret ettiği birçok amel var. Bunları yerine getir mealinde de bu sözü anlayabiliriz. Şimdi şöyle bir şekilde devam edelim. Bir söz atlıyorum çünkü vaktimiz yok. Bu sözü açması açısından. Kün bi evsafi rububiyyetihi mutaallikan ve bi evsafi ubudiyyetike mutahakkikan. Evet. Tekrar okuyorum. Kün bi evsafi rububiyyetihi mutaallikan ve bi evsafi ubudiyyetike mutahakkikan. Evet. Ya. Ol diyor. Ol. Nasıl ol? Yani evvelce Allah'ın yaratması, Allah Teala'nın icat etmesi, amelleri kabul etmesi, hep Allah Teala'nın ihsanı ikramından sonra bize de bir olmak düşüyor. Nasıl olmak? Kün, ol. Bi evsafi rububiyyetihi mutaallikan. Müteallik ne demek? Devamlı alakalı. Hani buna müteallik, böyle bir şey söyledim derler. Alaka kelimesi de oradan gelir. Alaka, müteallika. Sözü oradan gelir. Nasıl ol? Bi evsafi rububiyyetihi müteallikan. Senin üzerinde Allah Teala'nın Rablığı, Allahlığı devamlı senin o sıfatın üzerinde, sıfatıyla daha doğrusu nedir? Tecelli etmektedir. Devamlı bunu düşün. Hep buna müteallik hareket et. Yani daha Türkçesi, aklından çıkarma. Çünkü alaka kelimesiyle akıl kelimesi, ulika ile okila kelimesi arasında bir benzerlik vardır. Lamla kaf yer değiştirmiştir. Akale, okila veya ulika şeklinde baktığımızda, alika diye baktığımızda, telaffuzunu farklı farklı yapıyorum ki oradan anlayasınız. Akılla alaka kelimesi arasındaki bu ses benzerliği Arapçada genel böyle bir kabul vardır. Lafızları birbirine benzeyen kelimelerin manaları da birbirine benzerlik vardır. Akıl kelimesiyle alaka kelimesi arasında da benzerlik vardır. Bir şeyi bir şeyle alaka kurabilmek aklın alametidir. Mesela iki bilinen var, bir tane bilinmeyen var. İki bilinenden bir tane bilinmeyi çıkartmak, bilinmeyeni bulmak, bilinenlerle bilinmeyeni anlayabilmek, mevcutla mevcut olmayana doğru gidebilmek kabiliyeti aklın kabiliyetidir. Akıl alametidir. Alaka kurabilmek akılla da alakalıdır. İşte alaka ile akıl birbirine çok yakın kelimelerdir. Burada da müteallik kelimesi, rububiyet, Allah Teala'nın onun senin üzerindeki tecellilerini, Rab vasfını, Allah'lık vasfını, seni daima terbiyede, bu dünya hayatında bir terbiye edici mekanizmanın, ortamın, mekanın içerisine kul olarak salmış. Sen şimdi Allah'ını unutma. Allah'ın Rab'lik sıfatını unutma. Burada beni şunun için terbiye ediyor. Burada bunun için yarattı. Bunu bana bunun için ihsan etti. Şu aklı, fikri, gözü, kulağı falan diye düşündükçe düşün. Hep Allah'ın Rab'lik vasıflarını düşün. Peki düşündün? Yetmiyor. Ve bi evsafi, yani kün, ayrıca böyle ol. Yani hem böyle ol, hep Rabbinin senin üzerindeki vasıflarını düşün, hiç aklından çıkartma. Ve yine ne yap? Ve bi evsafi ubudiyetike mutahakkikan, ayrıca Allah'ın Rab'lığını, vasıflarını düşündüğün gibi şöyle de ol. Senin kulluk sorumluluğunu da daima yerine getirebilecek şekilde de, hakkıyla yerine getirmek muradıyla da hareket edici ol. Özetlersek, Allah'ın vasıflarını unutma, kulluk olarak senden bekleneni unutma ve yerine getir. Yani en kestirme Türkçesi bu. Soruyorum kıymetli kardeşler, bir insan böyle bir şuurda bulunduğu takdirde, bu şuuru daima diri tutacak ortamlarda, sohbetlerde, ilim halakalarında, arkadaşlık münasebetlerinde, hep bunu diri tuttuğu takdirde, o insanın, yani muhakkak tabii her insan hata yapar ama, kolay kolay ayağa kayar mı? O insan ayağa kaysa da istiğfar edebilecek, onu düzeltebilecek imkanlar bulur. Bir şekilde iyi amellerle seyyiatını hasenata çevirebilecek fırsatlar yakalar. Ama özet bu değil mi? Nasıl olmamız gerekiyor? Rabbimizin bizdeki tecellilerini, bilmemiz gereken vasıflarını unutmayacağız. Yaşadığımız hayatta, her yaşayışımızda Allah Teala'nın o vasfıyla alakalı hep iman tazeleyeceğiz. Hep alakayı orada kuracağız. Peki başka ne yapacağız? Alakayı kurduk. Hikmeti fark ettik. Bu hikmeti fark ettiğini söyleyen kişiye de hitabı şu: sen bunu niçin fark ediyorsun? Allah sana bunu ihsan ettiği için. Allah Teala yarattı, icat etti ve bu kulluğu da sana nispet etti. Sen bunu anlamaya da muktedir değildin. Şimdi seni Allah bu hususta senden bir amel kabul edecek. Nasıl kabul edecek? Sen de kulluk vasfını unutmayacaksın. Allah'ın vasıflarını devamı düşünerek yaşadığın hayatta şundan bundan vesaireden diye bakmayacaksın. O hadiseleri Allah'ın Rablığıyla alakalı hep düşünce ve tefekkürde olacaksın. Aynı zamanda da kul olduğunda unutmayarak kulluğunu yerine getirmeye çalışacaksın. Mesele bitti. Tamam oldu. Halloldu. Arkadaşlar hep söylüyorum, Hikem-i Atayiye'yi okumanız hakikaten çok çok size ufuk açacaktır. Bizler burada anlattığımızda eksik, kusurlu, küsurlu anlatıyoruz. Yani elimizden bu kadar geliyor. Fakat sizler bizim yapmaya çalıştığımız bu güzelliği daha da güzel bir noktaya taşıyarak size lazım olan en güzel o içindeki kıssayı, hisseyi fark ederek anlamanız muradımızdır. Ve neticesinde de Cenab-ı Hakk'ın muradına muvafık olarak düşünmek, amel etmek hepimizin bir hedefi olmalıdır. Böyle diyelim. Sübhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfuruke ve etubu ileyk ve salli ala eşrefi ve es'adi ve ekmeli nuri cemi'il enbiya'i vel mürselin ve alihim elhamdülillahi rabbil alemin. Allah Teala'nın rahmeti, bereketi, selamı üzerinize olsun kıymetli dinleyenlerim.
Mesnevi ve Hikmet Sohbetleri programında Mehmet Fatih Çıtlak'ı dinlediniz.